Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medya Okur Yazarlığı programında yine sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Özkayoğlu, her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim, hayırlı programlar diliyorum.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medya Okur Yazarlığı programında her hafta Altınoluk gündemin ana başlıkları üzerinden medyanın arka planını, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri konuşmaya gayret ediyoruz. Lütfü abi, bu hafta benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin de dünyanın da aslında bu pandemi meselesini en çok konuştuğu haftalardan biri oldu. Artık temas, yakın temas çok yok, yakınlarımıza da geldi. Eskiden
çember daralıyor
diyebiliriz aslında. Tabii bir yıl geçmiş üzerinden ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden Çin'de. Bugün işte Türkiye başta olmak üzere tabii Avrupa'da çok daha yüksek rakamlar. Hani Amerika, Rusya, onları artık hani konuşamıyoruz bile. Hani rakamlar çok yüksek haliyle. Fakat Çin'in de hiçbir yeni vaka açıklamadığı birinci yılın sonunda böyle bir dönemdeyiz yani. Bu hafta gördüm, çok ilginç, artık stadyumlarda futbol maçları yan yana ve maskesiz izleniyor Çin'de. Fotoğraflar düştü medyada, belki siz de görme fırsatı buldunuz. Hani olağanüstü bir dönem, komplo teorilerinin de biraz böyle havada uçuştuğu, işte nasıl olacak, nasıl bitecek aşı, böyle bir genel bir değerlendirmeyle başlayalım isterseniz.
Şimdi tabii bu Çin'den gelen her habere bir ihtiyatla bir bakmak gerekiyor. Medya o noktada ciddi kontrol altında. Wuhan'daki o hadisede de böyle şehri, koca şehri bir anda karantina altına alıp demir yumrukla hakikaten iş halletmişlerdi. Belki o noktada hani bir kırılma noktası var pandeminin de, biz ona hala erişemediğimiz için o pik noktaya muhtemelen biraz daha bu işin sıkıntısı çekilecek. Tabii biz ne tıpçıyız ne efendim böyle bir işin hani etkileri noktasında ahkam kesecek değiliz ama medya yansımaları itibariyle ben işin viral oluşuna çok takılıyorum. Yani söylenti en az virüs kadar hızlı yayılıyor. İşte aşılarla ilgili birçok konu gündeme geldi. Bir de eş zamanlı geliştiriliyor olması da çok ilginç. Şimdi bir taraftan Bill Gates'in bir aşı çalışması var. Ona yer vermişsiniz Altınoluk gündemde. Yani o şirketin bir aşı çalışması var. %94.5 oranında etkili olduğunu duyurmuş. Almanya'da iki Türk'ün geliştirmiş olduğu aşı var. Fakat ikisi arasında nasıl bir fark var diye böyle bir baktığınız zaman birisi -70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. -70 dereceyi nasıl bulacaksınız? Onun altyapısına nasıl sahip olacaksınız? O ayrı bir muamma. Gates'in aşısında -20 dereceye kadar düşüyor bu oran. Dolayısıyla bizim aşımız da bir taraftan ilk denemeler yapıldı, değil mi? O konuda
yerli aşı çalışmaları sürüyor şu
evet,
anda.
Evet. Yerli aşı ya da yabancı aşı, aşıya da karşı bir şey de vardır biliyorsunuz. Odak eskiden beri bizi aşıyla bir yere getirmeye çalışıyorlar tarzında. Bu mevcut aşıların da yine onlarla ilgili de medyada böyle şeyler ortaya çıktı. Şimdi sosyal medyanın şöyle bir tarafı var. Özellikle elimizdeki telefonlar, akıllı telefonlar. Amerika'daki herhangi bir çok muhalif ya da çok böyle ekstrem, marjinal birisinin, bu bilim adamı da olabilir, bir efendim kanaat önderi de olabilir, videosu yani böyle 24 saat içinde belki koronavirüsten daha hızlı olarak gelip telefonumuzu bulabiliyor. Hemen de o işin ne kadar böyle hevesleri var. Alta bir tane şey döşeniyorlar.
Hemen çeviriler
alt yazı
yapılıyor.
Çeviriler yapılıyor. Yani müthiş bir böyle bir aslında kolektif bir çalışma ortaya çıkıyor. Bir anda bakıyorsunuz işte hani o eskiden şey vardı. İbrahim'cim siz o günlere denk geldiniz mi? Ben mesela hiç unutmam, bir gün lisede okuyorum. Ortaokulda olabilir. Eve geldim, posta kutuları vardı her evin girişinde. Şimdi mektup denen şey de kalmadı ya. Bir tane mektup buldum bizim kutuda. Baktım ama bütün kutulara konmuş aynı mektup. Açtım, Şeyh Ahmet'ten gelmiş bir mektup. Şeyh Ahmet'ten. Böyle bir mektup. İşte bu gece mana aleminde bize gözüktü. İşte 18 bin kişi öldü. Hepsi imansız gitti. İşte şunları yapmanız gerekiyor. Eğer bunları işte sizin gibi 20 kişiye daha duyurmazsanız sizin de imansız gitmenizden korkulur tarzında. Şimdi bu da böyle mail zincirlerinde ya da WhatsApp mesajlarında bunu 15 kişiye daha göndermezsen şöyle olur böyle olur. Zaten insanlar gönderme ihtiyacı hissediyorlar. Fakat şimdi WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Geldi daha doğrusu, onu sürüm denemelerini yapıyorlar. Toplu göndermelere para alacaklar. Para, dolayısıyla o iş belki
bir sekteye uğrayacak gözüküyor.
O tür müşahedeler belki azalacak o noktada. Dolayısıyla böyle bir virallik var yani. Viral zaten malum kullanılıyor medya süreçlerinde de. Virüsün kendisi kadar virüsle ilgili haberlerin yayılma hızı böyle gözümüzü açacak derecede. Yani biz dolayısıyla korona ile ilgili ne konuşabiliriz ki, tıpçı değiliz işte efendim, konunun uzmanı değiliz, ama medya yansımaları gerçekten ilginç. Onlar virüs kadar belki bence tehlikeli yani.
Evet, yani çok araştırma var. Böyle ara ara paylaşayım ama önce rakamları söyleyelim isterseniz. Dünya genelinde vaka sayısı 55 milyonu aşmış durumda. Dünya genelinde yine ölüm sayısı da 1 milyon 330 bini geçmiş. Türkiye'de ise vaka 425 bin civarında gözüküyor. Bugüne kadar toplam vaka, ölüm sayısı da 12 bine yaklaştı. Allah rahmet eylesin diyelim hayatını kaybedenlere. Tedavi görenlere tabii şifa diyelim tez zamandan. Bir araştırma var Lütfü abi, hemen paylaşayım. Sizin de yorumlarınızı alayım. Pandeminin ilk çıktığı günden itibaren haber tüketicileri arasında yapılan bir araştırmaya göre bu kişilerin %66'sı koronavirüs salgını başladığından beri gazeteciliği daha fazla takdir edip değer verdiğini söylemiş. 35 yaş altına indiğimiz zaman ise bu oran %77'ye çıkıyor.
Güzel. Bu demek ki korona sürecinde medya iyi bir sınav verdi. Bunu mu anlamalıyız?
Yani benim yorumum aslında doğru bilgi kaynağını hızlı aktarması açısından medya aslında burada iyi bir işlev gördü diyebiliriz. Özellikle tabii ilerleyen dakikalarda başka araştırmalardan da söz edeceğiz. İlk anda işte doğru bilgiyi alma, daha sonra ne tür önlemler alma, tabii burada ön plana çıkıyor.
Aslında işte tam biraz önce bahsettiğimiz şekilde herkes her şeyle çok farklı şekillerde haberdar oluyor. İnsanların kafası karışıyorlar. Dolayısıyla bir güven duyacakları bir merci aslında arayışı içerisine giriyorlar ister istemez. Muhtemelen bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuç da işte kafası karışan, birçok farklı haber karşısında nasıl bir tepki, nasıl bir tutum takılması gerektiğini bilemeyen haber tüketicilerinin. Bana bu ifade de çok ilginç geldi. Haber tüketicileri. Yani işte tam da yaşadığımız piyasa ekonomisinin aslında jargonu bu. Yani biz tüketiciyiz, yani haberi de tüketiyoruz. Haber aslında tüketilen bir şey midir? Yani tamam, haber üretilen bir şey olabilir. Buralar hakikaten tartışılması da gereken konular. Haber tüketicisi kavramı bana çok doğrusu şey gelmedi. Nasıl diyelim?
Sıcak bir ifade gibi değil.
Yani hem etik de değil sanki. Bu kapitalist soğukluğu yansıtıyor. Tüketip atılan bir şey gibi. Halbuki haber önemli bir şey ve üzerinde ciddi emek var. O emeğin belki takdir edilmesi noktasında eskiden ne derdik? Okuyucu derdik, değil mi? Ya da evet, izleyici derdik. Bunlar herhalde hem okuyucuyu hem izleyiciyi hem efendim internet vasıtasıyla alan kitleyi ifade etmek için, yani habere yönelik, yani bu kadar mecra var farklı. Dolayısıyla böyle bir tüketici kavramını kullanalım diye düşünmüş olabilirler. Şunu söyleyerek ifademelerimi tamamlayayım. Sonuçta sosyal medyada ortaya çıkan o bilgi karışıklığı aslında hayatımızın her anıyla ilişkili. Dolayısıyla bu kafa karışıklığının işte koronavirüs gibi bir süreçte insanları böyle yakın tehditle sarmaladığı bir dönemde sosyal medyadan değil medyadan haber almalıyım, güvenilecek haber kaynakları bulmalıyım şeklinde bir arayış muhtemelen böyle insanların medyaya olan güvenini artırmış olabilir. Halbuki hayatımızın her alanıyla ilgili sosyal medyanın böyle bize vermiş olduğu zararlar var. Onları demek ki fark etmek için böyle koronavirüs gibi acil bir takım yani eylemler mi gerekiyor veya bir işte bir tehdit mi gerekiyor bilmiyorum.
Bir araştırma var, hemen paylaşalım. koronavirüs haberlerinden bıktım ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz diye sormuşlar. Araştırmaya katılanlara çok yüksek bir oran, kesinlikle katılıyorum diyenler %11, katılıyorum diyenler %33. Ağırlıklı olarak artık hani koronavirüs haberlerinden bıktım diyenlerin sayısı artıyor her geçen günde. Çünkü bakıyoruz yani sosyal medya, geleneksel medya, ana akım medya ayrımı yapmadan aslında her gün koronavirüs, yeni haberler, yeni rakamlar, işte yeni müjdeler, yeni vefatlar, yani çevremizden de gündelik hayatımızda da aslında görüyoruz yine.
Şimdi şöyle bir şey var yalnız. Ben özellikle bu son söylediğin araştırmadaki rakamların çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Bir de bu araştırmalarla ilgili şöyle bir şey de oluştu sanki İbrahim. Yani eğer bir şeyin yüksek olduğunu ifade etmek istiyorsak %60'ları 70'leri bulması gerekiyor. Yani 11'ler, 30'lar, 40'lar bunlar çok böyle efendim hani bir kanaat ifade etmek için yeterli olmayabilir. Çok araştırma var. Dolayısıyla araştırmanın da kendine göre bir hani kültürü, bir yorumlama biçimi oluştu. Bu haberlerin biraz o korona psikolojisiyle de alakası var. İnsanlar artık yaşamak istiyorlar. Yani çıkmak istiyorlar. Bir şekilde dışarıya çıkıp kendi alıştıkları hayatları yaşamak istiyorlar. Ama bunun getirmiş olduğu risk de bir taraftan sürekli hem medya kanalıyla hem de bakanlık, işte Türkiye özelinde Sağlık Bakanlığı kanalıyla sürekli gündemde tutuluyor ki. Yani bu bir teyakkuz hali. Dikkatli olun. Yani boş vermeyin. Aslında burada bir danışıklı dövüş söz konusu. Yani medyada bu işlerin özellikle ifade edilmiş olması. Şimdi bir ara hatırlarsınız. Yani ilk başladığı günlerde bakan her gün basın toplantısı yapıyordu. Yani yorgunluğu belki yüzünden belli oluyordu. Ama ve onu o saati bekliyordu herkes yani. Bu saatte acaba kaç, skor kaç gibi tırnak içerisinde yani. Böyle bir şimdi biraz daha normalleşmiş durumda ama bu normalleşmeyi de istemiyor aslında karar mercileri. Çünkü diğer türlü salıyor insanlar. İnsanlar salınca da bu sefer ne oluyor? Daha farklı bir efendim durum söz konusu oluyor. Daha doğrusu işte hep gördüğümüz laçkalık bir anda rakamları yükseltiveriyor. Bu bugünlerde konuşuluyor değil mi? 2 haftalık bir karantina, yani daha sert tedbirler alabiliriz diye belki ona doğru tüm Türkiye'nin gidebileceği bir süreçten de konuşuluyor. Son alınan tedbirler mesela yani ciddi anlamda şeyi gevşeyen o toplum düzenini aslında sıkmaya yönelikti. Muhtemelen biraz daha sıkıştıracaklar. Dolayısıyla koronavirüs haberlerinin o psikolojiyi yansıtması, yani ondan bıktım diyenler aslında bir tarafıyla belki doğru bir şeyi ortaya koyuyorlar ama haberler muhtemelen devam edecek. Bu özellikle de hani kamu psikolojisi açısından gündemde tutulması gereken bir konu, sürekli bu efendim gözümüzün önüne sokulacak, getirilecek. Çünkü gevşememek gerekiyor.
Tabii yani bir ölçüde kısıtlamalar geldi. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu kısıtlamaların tabii toplumun psikolojik durumuna göre biraz daha artacağı da söyleniyor bahsettiğiniz üzere. Tabii bu eve kapanma, işte karantina süreçleri, tabii evde geçirilen zaman arttığı için televizyonla kurulan ilişki, cep telefonuyla kurulan ilişkiyi de doğrudan etkiliyor. Hemen birkaç rakamdan söz edelim. Sizin de yorumunuza başvuralım daha sonrasında. Türkiye'de 15 yaş üstü insanların %86'sı düzenli olarak televizyon izliyormuş Lütfü abi. Twitter ve Instagram'da dünyada 6. sıradayız. Twitter'da Avrupa'da 2. sıradayız. Korona günlerinde televizyonlardaki reyting artışı %16 olarak gözüküyor. Televizyon karşısında geçirdiğimiz süre ise %27 artış göstermiş. Bu kaç dakika, kaç saat ve kaç dakikaya karşılık onu söyleyeyim. Ben çok şaşırdım. 7 saat 22 dakika Türkiye'de koronadan önce 6 saatken, korona sonrası 7 saat 22 dakikaya çıkmış günlük ortalama televizyon izleme süresi. Olağanüstü bir rakamdan bahsediyoruz.
Evet, evet.
Haber programlarını izleyenlerin sayısı %193 artış göstermiş. Bir yandan tabii az önceki araştırmada bıktım deniyor ama tabii kopulmuyor da değil mi
gündemden? Kesinlikle, tabii hep insanlar kulaklarını dikiyorlar. Hep haber almak ihtiyacı içerisindeler. Yalnız yani çok böyle alakalı gibi gözükmeyecek ama dizilerde şöyle bir eğilim var İbrahim'ciğim, onu siz de muhtemelen gözlemliyorsunuzdur. Bir dönem tarihi dizilerle özellikle muhafazakar, işte efendim daha böyle dini hassasiyetleri, milli hassasiyetleri olan bir kitle televizyonun önüne çekildi. Gerçekten orada bir şey var şu anda. İşte yani savaş sahnelerinden tutun orada kullanılan sembollere, efendim işte İslam ansiklopedisindeki aramalardan insanların o konulara merak duymasına. Şimdi dün diriliş, kuruluş, yani Osmanlı'nın kuruluşu merak konusuydu. Şimdi döndük işte o Hasan Sabbahların,
Selçuklu,
Nizamül Mülk'ün, işte efendim Büyük Uyanış mıydı onun? Büyük Uyanış. Halbuki aslında yani böyle Selçuklu, Melikşah döneminde çok büyük bir medeniyet, yani çok büyük bir devlet aslında. Böyle hani Ertuğrul, Diriliş Ertuğrul'daki o işte sürekli birileriyle karşılaşıp böyle düello yapan tipler var mıydı o dönemde? Çünkü orası bayağı ciddi, böyle divanı olan, işte Nizamül Mülk'le, işte efendim İmam Gazali'siyle, ondan sonra medreseleriyle, böyle ciddi bir devlet. Yani biraz sanki o işte Kanuni'nin bir ara filmi çekip dizisi çekilmişti ya, ona benzer aslında bir kurgu olsa belki çok daha mantıklı olacaktı, ama bilemiyorum, biraz daha bu reytingler için belki hafif esnetmiş olabilirler o.
Ama Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni'de de yani cenk ettiğini görmemiştik. Yani birkaç sezon hani Kanuni deyince de biraz tabii.
İşte ama öyle o makul olan o zaten yani. Şimdi padişahın öne sürülmesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Burada Melikşah neredeyse en önde, hiç bir yerde geri kalmıyor maşallah. Şimdi oradan bakınca da yani insan makuliyetini tartışıyor. Şimdi ben şu şeyi söyleyecektim. Bir de psikolojik diziler başladı son dönemde. Bununla da ev hanımlarını kilitlediler tabiri caizse şimdi. Yani orada herkes Freud uzmanı oldu ya. Çocukluğa inelim, çocukluğa inelim. Böyle apartmanlardan, kırmızı odalardan çıkamaz hale geldik. Ben geçen böyle bir, şimdi normalde oturup bilgisayarda işimizi yapıyoruz. Ya bir şeye bakıyoruz, ya okuyoruz, ya çiziyoruz. Şimdi televizyonda açık karşı tarafta. Bir ara dedim ki evdekilere, ya bunlar hep bağırıyorlar birbirlerine dedim ya. Yani hep bağırıyorlar birbirlerine. Yani hiçbir doğru dürüst bir iletişim yok. Hiçbir doğru dürüst bir böyle, yani böyle güzel güzel bir konuşma. Şimdi bunlar zamanla da insanları etkiliyor böyle haleti ruhiyelerini. Yani ya boşalıyorlar, iyi bir şey, öyle düşünmek lazım. Hani onlara bağırdıkça insanların gazı alınıyor. Tamam, öyleyse çok güzel. Ama diğer türlü o davranış örüntüleri, o davranış kalıpları böyle modellenecekse vay halimize. Yani çok böyle ilginç bir yere doğru gidiyoruz. Yani o eğilim de, psikolojik dizi eğilimi de bana çok ilginç geldi. Bizimkiler de kurgu açısından neredeyse şeyle yarışacak hale geldiler, Hollywood'la. Yani ekrana çekecek bir şey de var, kalitesi de var yeni yapımların. O açıdan
tabii Türk dizileri tüm dünyada, yani Amerikan dizilerinden sonra en çok izlenen diziler, özellikle hem Arap dünyasında hem de Güney Amerika coğrafyasında.
Bir de İbrahim'ciğim, Netflix dizileri var. Yani 45 dakikadır değil mi ortalama onların? 45 dakika, bir saattir. Ya 2,5 saat, 3 saat devam eden dizi olur mu ya? Yani bizde de ilginç bir böyle bir şey var. Yani tamam, akşamını aldık hocam. Hiç bu akşam Kırmızı Oda'dayız. Bu akşam Masumlar Apartmanı'na misafir oluyoruz. Bitti yani. Artık 11.30'da ancak yatmaya gidersin gibi bir şey var şu anda. Yani acayip bir haleti ruhiye var. O açıdan da yani oturan niye oturuyor? Oturan oradan nasıl kalkacak? Onlar da evet, sıkıntı. Mesela bu ara yine başörtülü bir hanımefendinin böyle hep böyle şeylerinde kullanıldığı gösterimlerinde bir başka platform dizisi. Ya bir Netflix dizisi yine zannediyorum.
Bir Başkadır.
Bir evet. Başkadır diye bir diziden bahsediliyor. Şimdi şöyle bir şey de oluyor. Herkes onu konuşuyor gibi zannediyorsun. Kendini cahil gibi görüyorsun. Yani izlemem lazım. Şimdi tweet atanlara bakıyorsunuz. Ona bir takıldım. 8 bölümü arda arda izledim. Böyle bir şey yok. Ha, ya ne oluyor kardeşim ya? Yani siz hakikaten bu dizilerle mi yiyip dizilerle mi içiyorsunuz? Yani bir böyle hep beslenme kaynağımız orası mı yani? Bu bence çok sıkıntılı bir durum. Şimdi öyle bir hastalık var biliyorsunuz, İnternette gündemden geri kalmaya ilişkin. Yani onun Ya şu anda mesela ben bir saat telefonumdan ayrı kaldım. Acaba neler oldu? Hangi tweetler geldi? Kim ne yaptı? Kim nasıl efendim bir tepkide bulundu gibi. O gündemden geri kalma hastalığı, şimdi dizilerden geri kalma hastalığı gibi. Bir dost meclisinde oturup yani bunları bilmiyorsanız, izlemediyseniz eğer, yani cahil cahil böyle oturup kalma tehlikesi var yani.
Evet, kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'dayız. Medya Okuryazarlığı programında koronayı konuşuyoruz, pandemiyi konuşuyoruz, medya ilişkisini, hayatımıza yansımalarını. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Yeniden merhabalar. Erkam Radyo'da Medyaokuryazarlığı programındayız. Lütfü abi, bir araştırma daha var. Ondan da bahsedelim hemen.
Buyurun.
Türkiye'de izolasyon süreci ile birlikte sosyal medya kullanıcılarının %61 oranı daha fazla sosyal medyayı kullanmaya başladığını söylüyor. Katılımcılar %61'i. %51 kullanıcı ise daha çok güncel bilgilerden. Şimdi ben aslında burada bir iki cümle söylemek istiyorum. Ya şimdi sosyal medya tabii hani hayatımızda her geçen gün daha fazla yer alıyor. Hayatımızı kaplıyor diyoruz. Tamam. Pandemi süreciyle birlikte daha fazla sosyal medyaya düştük. Yani Facebook kullanım oranları, Twitter kullanım oranları.
Yani Instagram... televizyon oranlarından bahsettin ya biraz önce. Yani bir aradan önce. Televizyon oranları böyle arttıysa insanların cep telefonuyla geçirdikleri vakitler çok daha fazla.
Hemen artmıştır. Söyleyelim. Ortalama ekran süremiz pandemi sürecinde %18 artmış. Günlük 5 saat 40 dakikaya ulaşıyor ortalama. Siz 6 saat geçiriyor musunuz telefonla?
Muhtemelen toplasak gelir yani. Yani çünkü ayrı kalamıyoruz. Ya çok ilginç bir şey. Bu her şeyimizde bir de onunla halletmeye başladık yavaş yavaş. Şimdi diyelim bir iş gönderiyorlar. Oradan bakıyoruz. Herhangi bir organizasyon yapacağız. Buradan yapıyoruz. Yani bu bir hani sadece acaba ne gelmiş bakayım gibiden daha öte neredeyse her şeyimizi oradan yürüttüğümüz bir akıllı alete dönüştü. Yani telefondan daha fazlası artık. Yani bu noktada da çok bağımlı da hale gelmiş de olabiliriz. Yani sonuçta bu fiziki ruberu görüşmeler de nihayete erdi kısmen. Hani en azından asgariye düştü. Daha çok bu platformlardan iş yapmaya, buralardan işimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla o ekran süreleri muhtemelen çok doğrudur yani 7 saat, 8 saat. Yani şöyle, normalde insan günde kaç saat çalışır? 8 saat çalışır. Biz de burada burada çalışıyoruz artık.
Evet, Türkiye bu rapora göre Instagram ve Twitter'daki kullanıcı sayısı yoğunluğu açısından dünyadaki ilk 10 ülkeden biri. Az önce de söylemiştik bunu. Son bir yılda Instagram kullananların sayısı %3 artış göstermiş ve 39 milyona ulaşmış. Türkiye'de nüfusun yarısına tekabül ediyor herhalde.
Ama Facebook hala birinci değil mi?
Facebook tabii. Facebook rakamları her zaman yüksek. Twitter'da da kullanıcı sayısı %16 artış göstermiş. 13 milyon civarında gözüküyor. Türkiye Twitter kullanıcısı tabii en yoğun ülkelerden bir tanesi. Fakat Lütfü abi, burada asıl mesele başka bir araştırma üzerinden size aslında bir soru yöneltmek istiyorum burada. Tabii bu evde vakit geçirme meselesi daha önce de konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda da. Yani işverenler de... çalışanlarını eve gönderdiler, evden çalışmayı. Tabii artık aileler daha fazla mı bir arada, daha fazla mı birlikte vakit geçiriyorlar, yoksa odalara mı kapanıldı? Belki bu araştırma bize bir fikir verebilir. Bir araştırmaya göre ergenlerin %12'si pandemi sürecinde ailesiyle hiç vakit geçirmediğini, sadece odasında sosyal medya yani telefonla ve bilgisayarla vakit geçirdiğini söylemiş. %71'i ise bir gün içerisinde 1 ve 4 saatini ebeveynlerine geçirdiğini ifade etmiş. Araştırmaya göre çocukların evde kaldıkları dönemde %70'i sosyal medyada vakit geçiriyor. %46'sı ise okula gidememekten dolayı üzgün olduğunu ifade etmiş. Evet. Bu da tabii artık hani... belki önümüzdeki yıllarda hem sosyolojik hem psikolojik açıdan üzerine ciddi ciddi çalışılması gereken konuların başında geliyor.
Yani bir sene kayboldu. Kayboldu derken tabii onu böyle bir tek bakış açısıyla değerlendirmek de çok doğru olmayabilir. 12 Eylül 1980'den önce ben çok abi abla tanıdım. Yani okula gidemediği için ya uzaktan bitirdi veya bir şekilde sonradan girdi sınavlar, ama birçoğu o noktada işte o örgün eğitimin anarşi ortamından dolayı fırsatlarından yararlanamadı. Şimdi biraz daha farklı bir süreç söz konusu. Bu kayıp mıdır çok emin değilim, ama kayıp diye başladım ama niye emin değilim? Çünkü bizim bilgisayar okur yazarlığına olan ihtiyacımız bu dönemde çok açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Herkes bu işin uzmanı oldu neredeyse. Yani işte bu rakamlar da onu gösteriyor. Platformlarda vakit geçirme süresi sonuçta bir yetkinlik de getiriyor. Özellikle çocuklar için işte, ya çocuğum hadi çık biraz oyna. Eskiden eve sokamazdık. Bizim zamanımızda öyleydi yani. Eve girmek istemezdik biz, dışarıda oynayacağız diye. Şimdi çocuk dışarı çıkamaz hale geldi. Niye? Zaten oyun alanı yok, arkadaş yok, aile istemiyor. Evde peki nasıl vakit geçirecek? Yani bu rakamlar şunu da gösteriyor bize. Çok fazla yüz göz oldu herkes birbiriyle. Dolayısıyla herkes ekrana bir anlamda kapılanmış oldu. Bu ekran bağımlılığı aslında bir hayat tarzı. Ve bunun hani böyle çok komplo teorisi gibi aktarılan bir boyutu da bizi tamamen böyle bir hayata mecbur bırakmak. İşte tedarik zincirlerinden işte bir takım efendim ürün, hizmet takdimine kadar her şeyi bu dijital işletmelerin sınırları içerisinde yapmak zamanla işte bir tüketim alışkanlığı da ortaya çıkartacak. Bunun belki ortaya çıkartacağı yeni bir hayat tarzı, yeni bir müşteri tipi, işte haber tüketicisi diye ifade ediliyor ya, böyle bir tüketici tip çıkacak ortaya. Yani bunların ben son dönemde ciddi mesafe aldığını görüyorum bir hayat tarzı olarak. Ve orada da dönüp İbrahim'cim, teknolojinin niyetini sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani her aletin, her mecranın, her aracın bir niyeti var. Efendim alet bu ne niyeti olabilir ki diyenlere şunu söyleyeyim. Yani her aleti bir yapan var, tasarlayan var ve burada da ortaya koyduğu halkın ya da insanların kullanım kolaylıkları sağlamak üzere ortaya koyduğu her yenilik aslında bir niyetle geliyor bize. Şimdi Twitter mesela story özelliğini getirdi son dönemde. Yani ne demek o? İşte mesajı koyuyorsunuz, bir gün sonra kendiliğinden kayboluyor.
Evet.
Şimdi ya bunu ben sana sorayım. Niye böyle bir şey getirmiş olabilir? Yani Snapchat'te daha önce böyle bir şey olduğunu biliyorduk. Mesaj gönderiyorsunuz, mesaj kendini imha ediyor. Yani Twitter böyle bir özelliği getirmekle ne kastetmiş olabilir? Yani niyeti nedir? Şimdi bunu hakikaten bir örnek vaka olarak konuşalım istiyorum. Çünkü buradan aslında belki medya okuryazarlığı açısından çıkartmamız gereken dersler olabilir. Niye böyle bir şey getirmiş olabilir İbrahim?
Bence yani ilk aklıma gelen, tabii üzerine düşündüğüm bir konu değil ama ilk aklıma gelen tabii burada Instagram'ın son dönemde Twitter'ın önüne geçmesi ve pazarda payını yükseltmesi olarak görüyorum. Ki bu bir Instagram özelliğiydi, story özelliği. Twitter'a feeds olarak geldi. İkincisi de Twitter'da paylaşılan içerikler artık şöyle bir noktaya gelmeye başladı. Twitter'da bir şey gündem oldu. Şimdi biz kriz iletişiminde de bunu daha önce çok çalıştık. Hem danışanlara hem de müşterilere diyelim. Bir ani kriz olduğu zaman, kendileriyle ilgili bir kriz olduğu zaman ilk söylenen şey, eğer bu kriz sosyal medyada bir krizse, ilk söylenen şey şudur. Şunu aklından çıkarma, bu sadece birkaç saatlik mesele. Neden? Çünkü birkaç saat sonra Twitter'da yeni bir kriz ortaya çıkacak. Başka birinin ismiyle ilgili veya başka bir şirkette, başka bir marka ile ilgili ve...
Yani elindeki telefonu yavaşça bırak, otur ve sakinleş. Öyle mi?
Evet, yani Twitter'da aslında buraya gidiyor gibi görüyorum ben de. Hani içerikler unutuluyor, kayboluyor. Orası... Bir de ekstra olarak şunu da söyleyeyim Filist'le ilgili, bu da bir yorum. Tabii oranın bir reklam mecrası olarak kullanılması hadisesi de söz konusu. Yani o alanı, o story alanını muhtemelen Twitter reklam mecrası olarak pazarlamaya başlayacak diye düşünüyorum.
Şimdi Twitter zaten uzun zamandan beri bir iş modeli arıyor. WhatsApp'ın aradığı gibi. WhatsApp da bu story özelliğini malum işte durumda paylaşıyorsunuz. Bir gün kalıyor sonra... Gerçekten Instagram'ın bu son yarışta öne çıkan boyutu story özelliği oldu. Yani herkes oraya bakıyor. Sonuçta ne paylaşılmış? İnsanlar yani ilgi alanlarına göre size bir takım sayfalar öneriyorlar ama oradan daha takip etmek kolay oluyor. Şimdi burada sen birazcık daha işin ekonomik veçesini nazara verdin. Yani dedin ki bunlar arasında bir rekabet var. Dolayısıyla yakalamak için tüketiciyi böyle bir özellik ortaya koydular. Yani birbirlerini takip ediyorlar. Birisi trendsetter, yani bir eğilimi koyuyor. Bir tanesi trend follower, bir eğilimi takip ediyor. Güzel. Ama bir de işin böyle daha ontolojik, daha derinden bir kavranması söz konusu olacaksa eğer, bu gerçekten çeldiricilerin dünyasında en çok çeldirenin kazanabildiği bir yarış aslında. Yani kimin siz dikkatini daha çok çekerseniz, kimi daha çok cezbederseniz o kadar yarışta öne geçiyorsunuz. Bu tam aslında yani iblis mesleği. İbrahim'ciğim, yani ben bunu böyle çok hani kitabın son artık böyle tam ortasından konuşmak için söylüyorum. Böyle çok da lafı oraya buraya şey yapmayalım, dallandırıp budaklandırmayalım. Şimdi ayet-i kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir uyarı yapılıyor. Şimdi Efendimiz kendisine gelen vahyi ezberlemek için dilini hareket ettiriyor. Şimdi Cebrail bir şey söylüyor. Yani ayeti nazil ediyor, inzal ediyor. O nüzul sırasında Efendimiz zihnine gelen o efendim ayetleri hani tekrar edeyim ki aklımda kalsın tarzında dilini hareket ettiriyor. Uyarı geliyor hemen. Dilini hareket ettirme. Onun manasını biz senin kalbine yerleştireceğiz. Şimdi bu nedir? Aslında bu dinlemenin de edebidir yani. Yani böyle bir şeyi odaklanmak meselesi vahiy ile bize ifade edilmiş bir şeydir. Şimdi şu bu kadar hengamenin içerisinde, bir iki saatlik hayatların içerisinde, hani gün gelecek herkes üç dakikalığına meşhur olacak diyor diye meşhur bir televizyoncu, televizyonu kastederek. Bugünkü Twitter'ları söyleseydi, görseydi herhalde, gün gelecek herkes 30 saniyeline meşhur olacak diyecekti yani. Bir tweet alıyor başını gidiyor, sonra bakıyorsunuz ikinci gün bitmiş. Yani hakikaten belli bir şeye odaklanmak, mesela 30 dakika boyunca aynı insanı bir şekilde böyle dinlemek. Bu hayal oldu ya. Çok ilginç bir şekilde yani. İnternette bile artık ne yapıyorsunuz? Eğer böyle bir şey dinletmek istiyorsanız, yani tabiri caizse şaklabanlık yapmak zorundasınız. Nedir? Alttan bir yazı gelecek, oradan bir şey çıkacak, sağ taraftan bir şey gelecek. Ondan sonra bu arkadaşın belki doğal konuşma ritmini siz aralara girerek keseceksiniz. Yani o kadar böyle atraksiyon yapmak zorundasınız ki. Niye? İzleyiciyi ekranda tutmak için. Şimdi canlı yayınlar görüyoruz. Canlı yayınlarda eğer böyle hoca biraz hani ritmi düşürürse tak tak tak millet çekiliyor kenara. Başka yerlere geçiyor hemen. Hani zaplama vardı ya eskiden. Evet. Yani şimdi bir hoca efendi için anlatırlar. Sürekli kulağında şey var. Yönetmenle irtibatını kuran bir kulaklık var. Bazen böyle hakikaten ilmi, çok ağır konular konuşuyor. Hemen ikaz geliyor. Hocam reyting düşüyor ona göre. Hemen bir menkıbe patlatıyor veya başka bir böyle heyecanlı, duygusal bir şey söylüyor. Bu da böyle oldu. Yani siz artık o içeriği, işte o reyting dediğimiz canavara bir şekilde teslim olmamak için veya onun gösterdiği yolda yürüyebilmek için bu tür şaklabanlıklarla şey yapıyorsunuz yani. İçeriği hareketlendiriyorsunuz, çeşitlendiriyorsunuz ama içeriğin özünü aslında tahrip ediyorsunuz. Bunun farkında değiliz yani. Yani bu açıdan ben biraz belki etrafı yani anlatamadım belki ama çok böyle hani keskin bir yorum da olmuş olabilir. Ama ben bu gidişatın bu anlamda bir çeldiricilik mesleği olarak.
Yani aslında hayatın normal ritminin ötesinde başka bir hız var değil mi, evet, sosyal medyada?
Kesinlikle çok çok önemli. Şimdi bir arkadaşım İstanbul'a gelmişti. İşte birkaç ondan beraber olduk, gezdirdik, metroya bindik, işte metrobüs şu bu falan filan derken ben dedi yoruldum burada dedi ya, bu nasıl bir hayat ya, ben korktu yani, korktu ve çekti gitti, burada kalınmaz dedi yani. Şimdi metrobüse biniyorsunuz, metro kullanıyorsunuz, özellikle sabahları ve akşamları, yani belli bir ritimde yürüyemezsiniz yani. Hakikaten o psikolojiye bir kere kendinizi kaptırıyorsunuz, insanlar hep koşuyorlar yani. Bir metrobüs şeyi var mesela, yer alma, işte orada bir şekilde ayakta nerede duracak, duracaksın. Konumlanma, pozisyon. Acayip bir şey gibi. Yani maç sanki teknik direktörlük yapar gibi yani. Şimdi bu halet ruhiye sosyal medyada çok daha baskın. Yani insanlar sürekli böyle bir şeyler atıyorlar, gönderiyorlar, işte yer alıyorlar, tepki veriyorlar işte. Acayip bir jungle yani. Bu jungle'ın içerisinde ya birader şöyle bir sakin ol ya. Hakikaten bir böyle bir oturuş yani oturmak yani bir kendine gel yani bunu diyecek hakikaten bunu duyacak da şey kalmadı artık. Çünkü bunu söyleyen insan naif bir insandır. Muhtemelen de sesi ortalamanın üzerine çıkıyordur. Sesin yüksek çıkması lazım. Yani o şekilde sesini çıkartacak olsa zaten o naif kalamazdı yani. Dolayısıyla ilginç bir yere doğru gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin.
Amin. Yani tabii başlarda şey sosyal medyaya karşı mesafeli duralım diyen bir çevre de vardı. Yani hani işte bunlar hayatımızı işgal edecek, bizi kendine bağlayacak, bir takım asıl ilgilenmemiz gereken konulardan bizi uzaklaştıracak diye. Bugün ama artık o çevrelerin bile sosyal medyada biz de yerimizi alalım, anlatacaklarımızı anlatalım, sözümüzü esirgemeyelim. Biz de yerimizi alalım, biz de bulunalım şeklinde yorumlara döndüğünü de görüyoruz. Bu artık herhalde gündelik hayatında bir gerçeği.
Evet, yani orada olmak artık mecburiyet haline geldi. Ama orada edebiyle durmak meselesi, bunu hep böyle düşünüp bununla ilgili bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Yani bu işin edebi nedir, adabı nedir, ahlakı nedir? Çünkü bir hayat tarzı dayatıyorlar bize. Ve bu hayat tarzı da hep koşmak, hep böyle bir şekilde bir şeylere yetişmekle, dediğim gibi çeldiricilerin aslında böyle en iyi çeldirenin skor yaptığı bir dünya burası. Yani siz de ilginç bir şekilde ya ben o zaman çeldiricilerden birisi olayım. Ben hiç olmasa iyiye, güzele, doğruya doğru insanların ilgisini, alakasını çekeyim derken farkında olmadan aynı yarışa giriyorsunuz. Bir müddet sonra bakıyorsunuz ki ahlakınız değişmiş.
Evet.
Diyorsun ki ya bu mesaj burada gitmez. Niye? Çünkü bu çeldirmez ki. Bu dikkat çekmez yani. Abi hakikat bu. Ne yapacağız o zaman? Yani burada işte bir noktanın noktayı istinat yani böyle pergelin sabit ayağının olacağı bir yer düşünmek gerekiyor. Ama çok da ilginç bir şey var İbrahim'ciğim. O kadar hızlı değişiyor ki teknoloji. Yani niyetler de çok ona göre çok ilginç bir şekilde değişiyor. Değişmeyeni bakın bütün bu kadar çeldiricilerin ve aslında bir tür böyle yeni teknolojilerin hücumu karşısında değişmeyen bir damar var. O damarı fark edip, batıl damarı fark edip ona karşı aslında önlem almak lazım. Ona karşı teyakkuzda bulunmak lazım.
Evet, kıymetli dinleyenler Erkan Radyo'da Medyokur Yazarlığı programının sonuna geldik. Lütfü abi bu hafta yoğunluklu olarak tabii pandemiyi konuştuk, medya ilişkisini konuştuk. Çok kıymetli bir gazeteci Ahmet Kekeç bu hafta.
Allah rahmet eylesin Ahmet
pandemi
abimize.
Dolayısıyla evet hem akciğer kanseri tedavisi görüyormuş ve koronavirüs sebebiyle vefat etti. Kendisini de anmış olalım. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Peki son sözleriniz olur mu? Kapatalım mı programa?
Mütebahir birisiydi yani eskilerin tabiriyle. Velut bir yazardı ve kalemini hiç eğmemiş, bükmemiş bir
özellikle
abimizdi.
Özellikle 28 Şubat sürecinde tabii.
Allah razı olsun gerçekten kendisini ben o noktada hayırla anıyorum, rahmet diliyorum. Çok böyle sağlam sözleri vardı, sağlam ifadeleri vardı.
Peki haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.